Ayrım 5.
408'de her tür dinsel tartışma yasaktır. Çok tanrıcılıktan sonra özgür düşünce de ölümle cezalandırılmaktadır artık. Devlet dini 4. yüzyıldan imparatorluğun çöküşüne dek sürer. 1022'de Sophie Robert karşıt inançlıların yakılmalarını buyurur. Albigoa Savaşı kadın erkek kırımıdır. Ruhani cismani iktidar kavgası Güzel Felipe'nin adamı Kolonan'ın Papa 8. Bonifas'ın yanağında patlayan tokatla doruk noktasına varmıştır. Aslında bu kavga benim krallığım bu dünyada değildir. Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nınkini Tanrı'ya diyen İsa'nın görüşüne aykırıdır. Saint Thomas inanç değiştirmenin kalpazanlıktan ki cezası ölümdür daha ağır olduğunu duyurur. Ancak Tertullianus, Noctantius gibi laikliği savunan kilise babaları da vardır. Orta çağda devlet kilise içindir kuralı önce dindaş sonra yurttaş olmakla gerektirir. Kilise devlet halk üçlüsü bağnazlığa teslim olmuş, karşıt inançlılara karşı birleşmiştir. Kilise ikiyüzlü bir ahlakla yargılanacakları, kilise kandan tiksinir diyerek bir yandan laik adalete, dünyalık kola teslim eder. Öte yandan da bağışlanmaları için Tanrı'ya yakarır. Suçlu artık Engizisyon'un önündedir. Aristo, Bacon yasaktır. Değerli yapıtlar yakılır, iç savaşlar başlar. Ancak reform hareketi, İncil'in yorumunu kilisenin tekelinden almıştır. Rönesans, Saint Thomas'ın İncil'e ve Aristo'ya dayanarak insan düşüncesine koyduğu çerçeveyi parçalar. Bu çifte hareketle Luther Calvin'i, Calvin Voltaire'i ve Rena Kuşu'yu yaratacaktır. İncil'e karşın Kopernik'in dünyanın kendi etrafında döndüğü iddiasıyla dinleyicilerin açtığı gedikten Yunan ve Latin düşüncesi girer. Aristo'nun yanılmazlığının yıkılmasıyla özgür düşüncenin önemli bir engeli aşılır. Sokrates, Plutark, Cicero dirilir. Klasik çağın habercisi Montaigne için yazarların çoğunda yazan adamı Montaigne'de düşünen adamı görüyorum derken yerden göğe haklıdır Montesquieu. Çünkü o yerleşik düşünce dünyasının putlarını yıkmıştır. Mont buyrultusunun kalktığı, düşüncenin tutuklandığı, kralın dininin uyrukların dinini belirlediği 17. yüzyılda başlıca iki yiğit ses vardır. Bayle ve Malebranche. Michelet'in Collège de France'daki derslerinden birine başlarken, "Büyük yüzyıl baylar, 18. yüzyıldan söz etmek istiyorum." demesi boşuna değildir. Ama Katoliklikten dönenlere sürgün, Protestanlara ölüm cezası yürürlüktedir hala. Voltaire Bastille, Diderot, 1000 sene kapatılır. Ansiklopedinin 2 cildi. Hölbach'ın Esprit'si Voltaire'in felsefe sözlüğü yakılır. Rousseau kaçar. 1757 kral bildirisi dinsel otoriteye saldırıyı ölümle cezalandırır. 1767'de İlahiyat Fakültesi hoşgörü yanlısı Marmontel'i mahkum eder. Karşıt öğrenciler için ölüm cezası önerir. Kan yeniden akmaya başlar. Dinsel bir tören alayını selamlamayan ve felsefe sözlüğünü öven bir şövalyenin dili koparıldıktan sonra başı kesilmiş ve cesedi yakılmıştır. Bu barbarlık üzerine ezelim alçağı diye saldırır papaya Montesquieu. Papanın put olmadığını söyler, kilise ve softalığa karşı amansız bir savaş başlamıştır. Voltaire softalığın yeryüzünü kana boyadığını, Diderot softalığın iğrenç özdeyişler kümesi ve Helvétius, softalığın kılıcının insanlığın en zalim belalarından biri olduğunu söylerler. Rousseau'ya göre din tekelci ve zorba olunca halkı kan dökücü kılar ve orada ancak öldürücülük ve kırım yaşar. Düşünce özgürlüğü kardeşlik ilkelerinin varlık onuru bu yüzyıla aittir. Ne var ki Montesquieu ve Voltaire çapındaki düşünürler bile sınırsız bir düşünce özgürlüğüne bir anda ulaşamamışlardır. Savaşın sürecektir daha. 19. yüzyıl laikliğin savaşım yılıdır. 18. Louis Katolikliğe devlet dini ilan etmiştir. Savaş yeniden başlar. Katolikliğe dogmacılığa karşı Saint Simon başkaldırır. A.Comte pozitivizmi ilan eder. Darwin doğal ayıklama evrim kuramlarıyla Tevrat ve İncil'deki Genesis tekvin öyküsünü yıkar. Rena insanın yaşamı yapıtıyla onu yeryüzüne indirir. Kuşu daha da ileri gider. İsa yaşamadı diye kestirip atar. Guizot, Michelet üniversiteden kovulurlar iktidarca ve Hugo yıldızların düşmediğini söylediğinden Pirinelli'yi kırbaçlatan dünyaların çok olduğunu söylediği ve yaratılışın gizlerini aradığı için Campanella'yı 27 kez sorguya çeken kan dolaşımını kanıtladığı için Harvey'e zulmeden, Josie için Galilei, Saint Paul için Colomb'u tutuklayan, din adına Pascal'ı, ahlak adına Montaigne'i, din ve ahlak adına da Molière'i aforoz eden kiliseye şiddetle çatar. Hugo'nun ahlak ve din eğitimini öneren Falüz yasası görüşülürken, söylediği bu sözler özgür düşüncenin temel yasası, şart diye tarihe geçecektir. Gambetta kilise işte gerçek düşman diye haykırır. Ferry laik eğitimin kurucusudur. Bryant 1905'te devletle kiliseyi ayırır. 1907'de laik yasalar dokunulmaz kılınır. Özgür düşüncenin kesin ve dönülmez zaferidir bu. Bayen'in şu coşkulu sözlerini özetlemenin tam sırasıdır şimdi. Gerçeğin toplum bilimsel anlayışının zaferine karşı koyan şey alışkanlıktır. Dokunulmaz bilinen gerçeklere karşı çıkanlar düşman ilan edilir. Kimi kez de öldürülürler. Başkalarından ayrı düşünenlerin karşısında skandal diye haykırılır. Ancak zaman geçtikçe anlaşılır ki insanlık büyük ilerlemelerin çoğunu tarihin bir döneminde skandal ve yaratmayı göze alan özgür düşünürlere borçludur. Pascal İsa için skandalın temel taşı der. Calvin, Rabelais, Voltaire, Diderot, Rousseau, Lamennais, Renan, Comte birer skandaldırlar. Niçin? Çünkü düşünce özgürlüğünün bu bekçileri gerçeğin gerçeği diye adlandırılan yerleşik gerçeğe saldırmak yürekliliğini göstermişlerdir. İş olup bittikten sonra da şöyle denilmiştir. Saygı ve minnet skandal yaratanlara. Çünkü düşüncenin önden yürümesi onların sayesinde olmuştur. Bir kez mutlakçı anlayışın yeryüzünün tüm çocuklarını asla birleştirmediği 20 kez, 100 kez, 1000 kez anlaşılmıştır. Hangi sistem ötekilerle çatışmamıştır? Hangi kilise başkalarıyla boğuşmamıştır? Batıdaki doğru, doğuda yanlış. 12. yüzyılın doğrusu, 16. yüzyılda yanlış. 19. yüzyılın doğrusu, 20. yüzyılda yanlıştır. Üstüne üstelik belli bir okulun, belli bir kilisenin içinde bile değişime uğrar gerçek. Nerede ki bizim için o denli çekici bir gerçeğin gerçeği olduğu gibi korunur, orada değişim yok demektir. Oysa her an ve her yerde değişmez değişmiştir. Öyleyse değişmez ve kesin gerçeği izlediğini savunan aslında hiç kimsenin asla yetişemediği bir gölgeyi izliyor demektir. Herkes kendi sisteminin mutlak gerçekliğine inanırsa şiddet kaçınılmaz olur. Düşünürler ve halklar belli bir dönemde aynı sorun üzerinde herkesin aynı biçimde düşündükleri bir günün gelmesini bekleyip durdular. Bugün asla gelmedi, gelmeyecek de. Çünkü böyle teklik içinde özgürlük varlık nedenini ve erdemini yitirir. Oysa ulusal birlik, çeşitliliklerin insanca çarpıştığı bir ülkede sağlam kurulabilir ancak. Düşüncelerin çeşitliliği ortak zenginliktir. Benim gibi düşünenler kardeşim, düşünmeyenler ise iki kez kardeşimdir. Mümin Tanrı'nın konuşmadığı alanlarda özgürdür. Özgür insansa her alanda, her türlü dinsel ve siyasal bağnazlığın boyunduruğundan kurtulma demektir özgür düşünce. Bunun sine qua non koşulu, kökçe aşırılıkları uzlaştıran, konsensüs, gerginlik ve çatışmaları yok etmeden yumuşatan laik demokratik yönetimdir. Tekelci ideolojilerin değil, çoğulcu düzenlerin tadabildiği, kardeşlik, erdem, mutluluk ve hoşgörü rejimidir. Başka düşünenlerin de varlığına katlanmanın, özgür düşüncenin zaferi, aslında şuna buna karşı değil, bizzat aklın ve sevginin, düşünceyi kımıldatıp denetleyen bilimsel, akılcı kuşkunun zaferidir. Sergilediğimiz bunca kanlı aşamadan sonra, Batı'da ulaşılan laik anlayışı, İslam dünyasında gerçekleştirme onuru kuşkusuz Atatürk'ündür. Ancak övünmek yetmez, onu içtenlikle benimsemek gerekir. Çünkü Kubilayları boğazlayan bağnazlar değil, düşünceye saygılı ve kafaca sağlıklı kuşaklar yetiştirmenin vazgeçilmez koşuludur bu. Laiklik, sivil toplum, Homo Democraticus, Milliyet 12-15 Mart 1994. Laiklik üzerine eğilen bir araştırmacı, kolay teslim olmayan, tanımı kolayca yapılamayan, çok boyutlu, dinamik bir kavram karşısında bulunduğunu bilmelidir. Bu kavramın durağan bir tanımı belki bir oranda yapılabilir ama yetmez bu. Gerçek durağanlığın çok ötesindedir. 1. Terim sorunu. O yüzden ilkin işe sözcükten başlamakta yarar var. Çünkü sözcükler sünger gibidir. Rastladıklarını emer ve yüklenen anlama göre şişerler. Sıkılınca da içleri boşalıverir. Çok yinelendiklerinde de anlam ve değerleri azalabilir. A. Jaguar, A. Türen. Ülkemizde bu serüveni yaşayan sözcüklerin başında laiklik terimi gelir. Onun da arasını, enini, boyunu iyi ölçmek zorundayız. Laik sözcüğü Türkçemize Fransızcadan girmiştir. Fransızcaya da Yunancadan, Latinceden, eski Yunancada laos, halk. Laikos, din adamlarına özgü ya da dinle ilgili olmayan, halkla ilgili olan anlamlarında kullanılmıştır. Latince'de laikus da böyle. Sözcüğün karşılığı Orta Çağ'dan bu yana Fransızca'da lek, legü'dür. Orta Çağ'daki anlamı da çok sınırlıydı. Din adamları sınıfından olmayan kişileri anlatıyordu. Bu arada vaftiz edilmemiş bir Hristiyan'dan söz edildiğinde de laik sözcüğü kullanılıyor ve böylelikle kilisenin buyruklarına uymayan kişilerin nitelikleri vurgulanmış oluyordu. Daha sonraları anlam değişti, genişledi. Kurumları toplulukları nitelemek için kullanılmaya başlandı. Laik mahkeme, laik toplum, laik devlet gibi. Ne var ki laik sözcüğü arada bir değişmeceli, mecazi anlamda da kullanılıyordu. Örneğin pastör litreden söz ederken laik bir ermiş diyordu. Tevrat'ta da leko sözcüğü geçmekte, din adamları dışındaki halkı anlatmaktaydı. Leko sözcüğünün karşıtı Latince'de clericu, Fransızca'da clerc, rahip din adamı demek. Ruhban sınıfını anlatan sözcüklerde clericatu, clerc'tir. Böylece Hristiyan Batı dünyasında laicus clericus yani halk ruhban ayrımı ortaya çıkmıştır. Öyle ki laicos clericis ayrımı Papa 7. Bonifacius tarafından aynı adlı bir bildiriyle resmen tanınmıştır. Burada bir ayraç açmak gereğini duyuyorum. Bilindiği üzere her iki dünyayı da düzenlemek savıyla ortaya çıkan İslam dininde ruhban halk diye bir ayrım söz konusu olmamış. O yüzden de böyle bir terim ortaya çıkmamıştır. Yağmurun yanı sıra karın yağmadığı Afrika anakarasındaki kimi yerlilerin dilinde yağmur sözcüğü vardır ama kar sözcüğü yoktur. Tıpkı bunun gibi ruhban sınıfının olmadığı bir dinde ve dolayısıyla bir toplumda da elbette laik diye bir sözcüğe yer olamazdı. Laikliğe gelince bu sözcüğün Fransızca karşılığı lasitedir. İspanyolca'da lasitat, İtalyanca lacita, anlamı laik olma niteliği. Dinsel toplumla sivil toplumun birbirinden ayrılmasıdır. Böylelikle devlet hiçbir dinsel iktidara, dinde hiçbir siyasal iktidara sahip olmayacaktır. Fransızcaya 1871'de girmiştir. Aynı dile 1842'de giren laisizm teriminin ise iki anlamı var. Birincisi ve eski anlamı, kilise hükümetlerinde laiklere yer verme eğilimini yansıtan öğreti, yeni çağcıl anlamında ise devletin kurumların kesinlikle laikleştirilmesini, laicization, savunanların öğretisi. Laisizm yandaşlarına göre bütün kurumlar laikleştirilmeli, din adamlarının dışında kalan kişilere, kurullara ve yetkililere yalnızca dünya değil, din işlerinde de daha üstün bir yer verilmelidir. Bu öğretinin kimi aşırı yandaşları, her şeyin ve her insanın laikleştirilmesini, dinin yaşamdan soyutlanmasını savunurlar. Görülüyor ki laisizm Türkçesiyle laikçilik bir öğretidir. Kimileyin de katı bir ideolojidir. Bu ise bir niteliği, bir durumu anlatan laiklikten çok farklıdır. O yüzden de bence şovinizm nasıl ulusçuluğun yozlaşmış biçimi ise laikçilikte laikliğin saptırılmış türüdür. Buna karşılık İngilizce'de laik teriminden çok dünyasal, cismani anlamlarına gelen secular sözcüğü kullanılmakta. Laiklik ise cismanilik, dünyasallık anlamlarına gelen sekülerizm terimleriyle anlatılmaktadır. Bu terimler çok tanrılı dinler dönemlerinin ürünüdür. Füstel de Cloche'un dediği gibi, pagancı toplumlarda her halk kendi tanrısına tapıyor. Her tanrı da kendi halkını yönetiyordu. Bu toplumlarda inançlar özgürce sergileniyor, inanan inanmayan ya da ayrı ayrı inançta olanlar bir arada yaşıyor, birbirlerinin varlıklarına saygı gösteriyorlardı. Böylece ister istemez dinsel alanla dünyasal alan ayrılıyor, laikliğin altyapısı kendiliğinden oluşuyordu. 2. Laikliğin anlamları. Bu soruya çeşitli açılardan yanıtlar verilebilir. Felsefi açıdan laiklik, inanç, akıl alanlarının ayrılmasıdır. Kuşkusuz maddeci felsefe yanlıları bu ayrıma karşıdırlar. Onlara göre yalnızca akıl alanı vardır da ondan. Ahlaki açıdan laiklik, ahlakın dinsel ve doğa ötesi etkilerden arındırılması, akılcılaştırılmasıdır. Durkheim'ın bu konudaki düşüncelerini biliyoruz. Ancak günümüzde laiklik, felsefi ve ahlaki anlamlarından çok, hukuksal, siyasal açıdan algılanmakta, somut yaşamada bu anlamda yansıtılmaktadır. Buna göre hukukun ve siyasal otoritenin kaynağı yalnızca insan aklıdır. İnsan aklının ürettikleridir. Asla değişmez nitelikteki dinsel dogmalar ve inançlar değildir. 3. Devlet ve din. Hukukla siyasetin buluştuğu en önemli kurum kuşkusuz devlettir. Devletin din, dinler karşısında takınacağı tutumlar ise çok çeşitlidir. Birincisinde siyasal ve dinsel otoriteler sınırları belirsiz biçimde iç içedir. Eski ve orta çağlarda yaşanan olgu budur. İkincisinde devlet dinsel otorite ile bütünleşmiştir. İslam kökten dinciliğini benimseyen İran bunun tipik örneğidir. Yönetim katı, yaşam Tanrı'yı bile yoracak kadar bunaltıcı. Şah döneminde de devletin resmi dini İslam, mezhebi Caferi idi. Yasalar, bilim, sanat, basın yayın etkinlikleri, din ve mezhep kurallarına aykırı olamazdı. Afganistan, Pakistan, Yemen, Suudi Arabistan devletlerinin hem resmi dinleri vardır hem de yasalar İslam dininin temellerine aykırı olamazlar. Afganistan'da şeriata ters düşen ceza verilemez. Eğitim öğrenim değil, sanat ve yayın etkinlikleri dinsel kurallara uygun olmak zorundadırlar. Pakistan'da da durum hemen hemen aynıdır. Müslümanlar Kur'an'ı öğrenmek zorundadırlar. Afganistan ve Pakistan, İslam dini dışında kalan dinlere de özgürlük ve devlet güvencesi tanımışlardır. Ne var ki yasaların İslam'a aykırı olamayacağını açıklayan her iki ülkede bu özgürlük acaba nasıl gerçekleşecektir? Bu ülkeler laik değil, laiklik karşıtıdırlar, teokratiktirler. Üçüncü olarak devlet dinlerden birini resmen tanır. Söz gelimi Yunanistan, İsveç, Norveç, Danimarka, Liechtenstein, Finlandiya gibi ülkelerde devletin dini vardır. Ancak hemen hemen hepsinde demokrasi iyi işlediği ve haklar, özgürlükler sağlam güvencelere bağlandığı için uygulama aşağıda göreceğimiz gibi büyük ölçüde laiklik ilkelerine uygundur. Öte yandan Ürdün, Suriye, Endonezya, Siam, Tibet, Panama, Arjantin, Kolombiya, Costa Rica, Paraguay, Bolivya, El Salvador'da da devletin resmi bir dini vardır. Endonezya anayasasında devletin herkesin dinsel inançlarını güvence altına alacağı, kamu otoritesi tanınmış, bütün dinsel birlik ve kuruluşlara eşit koruma sağlayacağı belirtilmiştir. Bu durum karşısında acaba kamu otoritesi tanınmayanlara bu güvence yok mudur sorusu akla gelmektedir. Suriye anayasasında devletin inanç özgürlüğünü koruyacağı açıklanmıştır. Yine Paraguay, Panama, Costa Rica, Bolivya, Şili anayasalarında da benzer hükümler bulunmaktadır. Ancak demokrasinin tam işlemediği ülkelerde uygulamanın laik devletteki gibi olduğunu söyleme güçtür. Esasen bu ülkelerin kimilerinde laik devlet olmamanın, yani devletin bir dini olmasının anayasal sonuçları da gözden kaçmamaktadır. Örneğin Kolombiya'da öbür dinlere, Hristiyanlık ahlakına aykırı olmamak koşuluyla hoşgörü gösterilmekte, Salvador'da dinler üzerinde yasal denetime olanak tanınmaktadır. Devletin din karşısında alacağı sonucu tutum tavır, ilgisizlik, kayıtsızlıktır. Devlet ne dine karşıdır ne de onu destekler. Altını çizerek vurguluyorum, tek sözcükle yansızdır. Laikliğin, laik devletin çağdaş teknik anlamı da işte budur. Böyle bir devlette dinsel kurumlar devletin görevlerini, devlet de dinsel kurumların görevlerini yapamaz. Japon anayasasında bu açıkça vurgulanmıştır. Buraya kadar yazdıklarımı şöyle özetleyebilirim. İlkin laiklik kavramını laikçilik, laisizm kavramından ayırmalıyız. İkinci olarak da laikliğin yukarıdaki sonuncu anlamında birleşmeliyiz. Bunları yapmazsak aynı sözcükleri kullanmayı sürdürdüğümüz halde başka başka dilleri kullananlar gibi birbirimizi anlamakta güçlük çekeceğiz. Kargaşayı önlemenin yolu terim birliğini sağlamaktan geçer. 4. Laikliğin zorunlu nedensel sonuçları. Laikliğin din karşısında devletin yansız olduğunu söylemenin zorunlu nedensel sonuçları vardır. Bunlardan birincisi din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşme biçiminde ortaya çıkar. Teokratik devlette din ve vicdan özgürlüğü devletin bir lütfudur. Devlet her an onları geri alabilir. Oysa laik devlette bu özgürlükler inanan içinde, inanmayan içinde bireysel birer haktırlar. Devlet onların yaşamaları ve işlerlik kazanmaları için hukuksal çerçeveyi oluşturmak zorundadır. Bir başka deyişle laiklik, din ve vicdan özgürlüğünün değil, din ve vicdan özgürlüğü laikliğin kaçınılmaz sonucudur. Nedensellik ilişkisini ters yüz etmemek gerekir. Çok önemli bir saptamadır bu. Laik devlette yurttaş dinsel kimliğini kendisi belirler. Devlet bu açıdan onu sorgulayamaz, denetleyemez. Bireyin dinsel kimliğini devlet sicillerine, kayıtlarına işleyemez. İkincisi, devlet bütün inançlara saygılıdır, eşit uzaklıktadır. Düşünce, inançlar, dinler, mezhepler arasında hiyerarşi çizemez, ayrıcalık yaratamaz. Bu haklar ve özgürlükler devletin hukuksal güvencesi altındadır. İnananlar ve inanmayanlar arasında zor kullanmak yasaktır. Devlet, bireyin yalnızca dinsel kimliğini belirleme hakkını değil, dinsel inançlarını açıklama, açıklamama, dinsel tören ve tapınmalara katılma, katılmama haklarını ve özgürlüklerini de güvence altına alır. Laik devletin dini olamaz, olmamalıdır da. Zira din bireyler içindir. Ancak devlet dinleri, inançları korur, o kadar. Devletin bir dini olursa o ülkede din eğitimi de elbette devletin tek elinde, en azından gözetiminde olacaktır. Oysa laik devlette devlet dine kayıtsız kalacağından öğrenim, eğitim değil, de laik olacaktır. Bir başka deyişle, devletçe yürütülen öğrenim, dinsel inançları değil, insan aklına ve deneye dayanan bilimleri kapsayacaktır. Öte yandan devlet din eğitimine karışmayacak, onunla ilgilenmeyecek, onu inananlara ve örgütlerine bırakacak, din ile bilimi karşı karşıya getirmeyecektir. Yeter ki bu konuda bireysel özgürlüğe ve kamu düzenine yönelik bir zor kullanılmasın, ahlaka aykırı davranılmasın.